Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Bildiğiniz üzere 4x4 ilkesine sadık kalarak bir sivil toplum kuruluş serisi başlatma kararı almıştık ikinci yayın dönemimizde. Bu bağlamda birçok STK'nın temsilcisini buraya davet etmiş ve yaptıkları gönüllülük faaliyetlerini, çalışmalarını konuşmuştuk. Yine bu serinin devamı olarak çok kıymetli bir abimizi bu hafta konuk ediyoruz. Hüdayi Vakfı İdari Hizmetler ve İnsani Yardımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Er Yılmaz bizlerle. Abi hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
Nasılsınız abi?
İyiyiz Allah'a şükür, sizler?
Hamdolsun bizler de iyiyiz. Bir kısaca sizi tanımak isteriz dinleyicilerimiz için.
Eyvallah. Yani Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nda İdari Hizmetler ve İnsani Yardım bölümlerinden sorumluyuz. Buralardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyız. Malumunuz birçok sivil toplum kuruluşu var ülkemizde. Bunlardan en etkinlerden biri diyebiliriz Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı. Birçok birimi var. Eğitim birimleri ve idari birimler var. Bir de insani yardım birimleri var. Şimdi biz insani yardımdan sorumlu olarak burada hizmet veriyoruz 3 yıldır. Daha önce de başka sivil toplum kuruluşlarında görev aldım şahsen. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde bir 15 yıl çalıştım. Yurt dışı idi yine. Dış ilişkilerden sorumlu. Genel sekreter yardımcısı idim. Biraz özel sektör deneyimlerimiz oldu. Lojistik alanda çalışmalar yaptık. Turizm seyahat ajantam oldu. Ortaktı. Onu 2-2,5 yıl onu çalıştırdım. Daha sonra nasip oldu. Rabbim hizmet yazmış. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nda göreve başladık. 3,5 yılda öyle geçti. Elhamdülillah, inşallah daha güzel hizmetler veririz.
Eyvallah abi, eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, programa başlamadan evvel bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Hemen bir başlayalım abi. Size özellikle şunu sormak istiyorum. Hüdayi Vakfı ne zaman kuruldu? Ve bir de şunu merak ediyoruz. Hüdayi Vakfı hangi sadra şifa olmak maksadıyla kuruldu? Yani neden kuruldu bu vakıf? Onu biraz bize anlatabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
Eyvallah. Bu soruya cevap verebilecek benden daha yetkin birçok kişi var. İnşallah eksik, nakıs kalmadan cevap verme şeyimiz olur. Rabbim nasip eder. Şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri nin ismini taşıyan bir vakfımız var. Bu çok kadim bir vakıf. Yani 400 yıllık vakıf desek herhalde yalan olmaz. Yani Türkiye'nin en eski vakıflarından birisi. Kayıtlarda da kadim Mahmut Hüdayi Vakfı diye geçer. Bu vakıf Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında kapatılmıştı. O teki ve zavilerin kapatıldığı dönemde. Sonra tekrar 1985 yılında tekrar aynı ismiyle Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı adıyla tekrar kuruldu. Ondan bu yana 34 yıl bir süre geçti. Kuruluş amacı aynen Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin döneminde yapıldığı gibi. O Osmanlı'da malumunuz 7 padişaha manevi danışmanlık görevi yapıyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. O dönemde tekkede çorba pişirip fukaralara dağıtıyor. Onların bugünkü tabiriyle insani yardım çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda dini eğitimle de onların inşaatına, toplumun manevi gelişimine katkıda bulunuyor. Şu anda da iki başlığı var. Yani cehaletle ve yoksullukla mücadele ediyoruz, mottomuz. Dolayısıyla bizim de eğitim kurumlarımız var. Türkiye'de ve yurt dışında 33 ülkede müesseseler var. Farklı isimlerde kurulmuş olmasına rağmen Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile partner kuruluşlar bunlar. Ülkemizde ne yapıyor isek Afrika'da, Balkanlar'da, Orta Doğu Türkiye Cumhuriyetleri'de ve diğer bölgelerde aynı şeyleri yapıyoruz. Kur'an kursları, gençlik merkezleri, efendime söyleyeyim, İmam Hatip ve İlahiyat Muadili okullar. Bu müesseselerde ülkenin ihtiyacı olan yetişmiş insana katkıda bulunmak adına eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bunlarla beraber insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bu ikisi o kadar iç içe ki Ömer Faruk Bey, bunu yurt dışına çıktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Mesela ben daha dün Yemen'den geldim. Orada müessesesi olan kuruluşlar daha etkin, daha aktif oluyor. İşte biz mesela Afrika'ya gidip geliyoruz. Orada da aynı şekilde. Yani eğer siz orada yerelde bir müesseseniz varsa, bu gençlik merkezi olabilir, Kur'an kursu olabilir, vakıf dernek gibi sadece bir merkez bile olabilir. Siz oradasınız. Oradayken hem ihtiyacı daha doğru tespit ediyorsunuz insani yardım anlamında, hem de onların gerçekleşmesini ve sonuçlandırılmasını. Çünkü bu bir vebal. Üzerinizde aldığınız o hayır ve zekatları doğru yerlere, maksadına uygun bir şekilde dağıtılmasına vesile olmuş oluyorsunuz. Bu anlamda Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı çok bereketli bir vakıf. Bulunduğu ülkelerde hem insan yetiştirme hem de o toplumun maddi olarak ihtiyaçlarını karşılama noktasında hem doğru tespitleri yapıyor hem de sonuçlandırıyor. Yani o vebale girmeyecek şekilde hayırları doğru yerlere, adreslere ulaştırıyor. Hora geçiyor derler bizim Anadolu'da. Hora geçecek faaliyetler yapıyor yani.
Eyvallah, eyvallah abi. Şimdi biraz daha dilerseniz faaliyetleri açalım böyle derinlemesine bahsedelim. Mesela ben biraz daha kendi açımdan sormak istiyorum. Kendi gördüğüm bir şeyi sorarak başlamak istiyorum. Benim evim Üsküdar'da Hüdayi Hazretleri'nin kabrinin hemen arka tarafında kalıyor. ve orada da Hüdayi Vakfı'nın bir sanırım şey var. Aşevi tarzı var, bir yeri var. Bazen oradan geçiyorum. Bazen yolum geçiyor oradan ya da işte oraya uğruyorum.
Dua ediyorsunuzdur Aziz Mahmut Hüdayi
Hazretleri'nin. Evet, bazen işte duaya gidiyoruz. Bazen yolumuzun üstü. Yani ister istemez evden çıkar çıkmaz hemen karşımızda oluyor. Orada bazen insanları görüyorum. Oraya işte karınlarını doyurmak için gelen insanları bekliyorlar. İçeriye giriyorlar. Güzelce yemeklerini yiyorlar ve çıkıyorlar. Muhtemelen o insanlar kimsesiz insanlar.
Evet, sokakta kalan insanlar.
Evet, ya
yani
bu,
madde
bu
bağımlısı olan biraz... insanlar da olabiliyor. Sokakta evsiz insanlar da olabiliyor. Yani vakıf kura yani gariban ne kadar insan varsa bunlara evsizler de dahilsin. O gördükleriniz genellikle hakikaten... Madde bağımlısı olanlar da var, kimsesiz terk edilmiş olanlar da var, sokaklarda yatan insanlar da oluyor. Yani bu gelen insanlar nerede yemek yiyecekler, karınları nasıl doyuracaklar? Belki bir şekilde dışarılarda bir yerlerde yatıyorlar, kendi evi derme çatma kötü evde kalanlar da var ama yemek yapma imkanları yok. Zaten yemek yapma imkanı olanlara İstanbul'da biz insan yardım çalışması kapsamında onlara erzak paketi dağıtıyoruz. Ama adam tek başına yemeği pişirecek durumu yok. Bizim o vereceğimiz gıda erzak paketinin ona bir faydası yok. O zaman diyor ki ben öğlen akşam geleyim orada yemeğimi yiyeyim. Yani o geliyor. Bu aşevi kültürü malumunuz Osmanlı'dan beri devam eden bir kültür. Bunu da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Üsküdar'da devam ettiriyor. Yüzyıllardır devam eden bir gelenek Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı adıyla 34 yıldır da devam ediyor elhamdülillah.
Eyvallah. Bir de abi kurban aylarında, kurban bayramında böyle çok ciddi bir şey oluyor. Yurt dışında kapsamlı bir çalışması oluyor Hüdayi Vakfı'nın. Bu konuda nasıl bir çalışma yürütülüyor?
Dilerseniz
neler yapılıyor?
Şöyle
kaç
ülkeye
gidiliyor?
Benim ilgi alanım tabii daha eğitimden ziyade insani yardım çalışmaları sorumlu olduğum alanda. İnsani yardımda bizim birkaç başlığımız var. İşte Afrika'da, Balkanlar'da ve Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri'nde özellikle müesseselerimizin olduğu ülkelerde ve bunların dışında savaş bölgelerinde işte Suriye, Yemen, Filipinler, Filistin, Arakan, Bangladeş, Irak gibi savaşın devam ettiği ve mağdurların olduğu ülkelerle beraber 40 ülke yapıyor. 7 ülkede öyle var. Toplam 40 ülkede yaptığımız faaliyetler belli. Oralarda aynen burada olduğu gibi aşevilerimiz var. Aşevi yani yemek hizmetleri veriyoruz. Sonra gıda dağıtımları yapıyoruz. Özellikle 3 aylarda ki önümüzdeki haftalarda giriyoruz 3 aylara. 3 aylarda gıda paketi dağıtımlarımız daha ziyadesiyle fazla oluyor. Ramazan ayında iftarlarımız oluyor. Kurban bayramında kurban organizasyonumuz oluyor. Türkiye'de belki 1000'den fazla sivil toplum kuruluşu bu organizasyonu yurt içinde ve yurt dışında yapıyor. Bunun dışında su kuyularımız var. Yurt dışında mescit, medrese imaratlarımız oluyor. Bunları da biz yardım kapsamında aldığımız o yardımlarla tamamlıyoruz. Yani eğitim yardımlarımız oluyor. Yurt dışındaki talebelerin masrafları ve yurt içindeki de tabii talebelerin bursları ve geçimlerini idame ettirmesi için gereken paraları şey yapıyoruz. Yurt dışında yetim çalışmamız oluyor. Bizim yetim çalışmamız daha ziyade Kur'an kursu talebeleri yani hem yetim hem hafız çalışması şeklinde çoğu yerde bu şekilde. İnsani yardım çalışmamız genel anlamda bunlar.
Anladım. Abi bir de şeyi merak ediyorum. Yine Orta Asya böyle nispeten gelişmiş bir coğrafya diyebiliriz Afrika'ya göre
evet.
Şimdi Afrika'da gerçekten ulaşım imkanları çok zor. İnsani yardım konusunda oraya bir takviye yapılması gerekiyor. Yardım ulaştırılması gerekiyor. Bu kadar zorlu bir coğrafyada siz nasıl oluyor da bu kadar büyük bir çalışmanın içerisine girebiliyorsunuz? Yani bahsettiğiniz sanırım orada bir müessesenin olması konusu etkili ama bunun haricinde de Afrika operasyonları nasıl yürüyor? Biraz onu merak ediyorum abi.
Aslında yani tabii ki fiziki gayretler maddi imkanlarla oluyor ama burada dualar daha da önemli. İşte bir Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin ismini taşıyor olmamız bir bereket. Yine efendime söyleyeyim, İsmail Ataullah Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir söz var biliyorsunuz. Soğuktakilere kaftan, güneştekilere gölge, açlara ekmek olabilmek. Aslında bu Hüdayi yolunun misyonu. Siz bunu niyet ettiğinizde Rabbim bereketini veriyor. Bazen bir bakıyorsunuz, diyorsunuz bizim aslında bu böyle bir bütçemiz yok ama biz böyle bir işe giriyoruz, nasıl olacak diye. Bir bakıyorsunuz bir şekilde bağışlar geliyor, müteberilerimizden katkılar oluyor, orada başlıyorsunuz. Ama şunu fiziki olarak hani zor bölgeye nasıl giriyorsunuz diye soracak olursanız, bu tabii ki insan kaynağıyla oluyor. Öncelikle oraya birilerini gönderiyorsunuz, orada tespitlerde bulunuyor, orada gerçekten neye ihtiyaç var. Bizim başta eğitim faaliyetlerimiz olmak üzere bir fizibilite çıkartılıyor. Daha sonra imkanlar dahilinde küçük çapta başlanıyor derken büyüyor. Bugün Burkina Faso'da tam sayısını bilemiyorum 27-30 tane müessesemiz oldu. Hemen hemen Burkina Faso'nun her bölgesinde açılan mescit, biz ona şey diyoruz, Muhtedi Köy Projesi diyoruz. Cami, medrese, işte imam evi, imamın eşiyle beraber 5 yıllık maaşını da kapsayan bir proje. Yani mesela 62 bin euro tutuyor bu proje Afrika'daki. Genel anlamda böyle bir bütçesi var. Bunu verdiğinizde o köydeki Müslüman olan tüm kavmin, diyeyim oranın sakinlerinin manevi ihtiyaçlarını karşılamış oluyorsunuz. Tamam, Müslüman oldu. Afrika'da bir kişi Müslüman olunca zaten akrabası derken bir bakıyorsunuz bir köy Müslüman olmuş. Ama İngilizler sovat diyorlar ya, sovat yani. Bu saatten sonra ne yapacak? Buna abdesti kim öğretecek? Namazı kim öğretecek? Ondan sonra dini muamelatla ilgili kim bilgi verecek? İşte fıkhi meseleleri nasıl devam ettirecek? İşte oraya bir hoca atamak gerekiyor. O hocanın da bir mekanı lazım. İşte mescit, medrese, 3 sınıflı medrese dediğimiz böyle 3 tane sınıfı olan küçük bir yer düşünün. Böyle başlıyor derken bir bakıyorsunuz orada başka faaliyetler de başlıyor. Oranın ihtiyaçları var, gıda ihtiyacı var, biz gıda dağıtmaya başlıyoruz. Kurban bayramında orada kesim yapıp halka dağıtıyoruz falan. Bu şekilde aslında önce bir besmele çekiliyor, niyet deniliyor. Biraz da gayret olunca nusret Allah'tan geliyor elhamdülillah. O şekilde devam ediliyor. Bu tabii sadece bizim için değil. Yani İHA Deniz Feneri gibi birçok kuruluşlar var. Kızılay'ımız, Türkiye Diyanet Vakfımız, birçok kuruluş müessese açtığı yerlerde ya da hizmetine başlayacağı yerlerde aynı sıkıntılarla onlar da karşılaşıyorlar. Bir şekilde devam ettiriyorlar. Rabbim de bereketini veriyor.
Eyvallah.
Aslında burada bir de şu var Ömer Faruk Bey. Oradaki insanların aslında duası var. Diyor ki, atıyorum Afrika'daki bir topluluk, yok mu ya Rabbi senin hayırsever kulların, gelseler de bize burada yardım etseler, maddi manevi. Yani manevi ihtiyaç emin olun daha fazla. Yani açlıktan daha öte insanların moral motivasyona ihtiyacı var. Bunlar niye benim başıma geliyor diye neredeyse Allah'a isyan boyutunda olan insanları görüyoruz biz sahada. Savaş ortamında artık o duruma gelmiş. Yani o kadar büyük bir ihtiyaç ki o anda böyle cani gönülden kimler dua etmiş ise Rabbim oraya bazen Hüdayi Vakfı'nı, bazen diğer sivil toplum kuruluşlarımızı vesile kılıyor. Aslında bizim duacı olmamız lazım ki, yani daha doğrusu şükran içerisinde olmamız lazım ki bunu bize vesile kılıyor. Hüdayi Vakfı da oralara gidiyor. Asıl gidişten önce oradaki duaları da bir düşünmek lazım. Kimler dua etti ki bize nasip oldu bu hizmet demek lazım.
Eyvallah abi. Yanılmıyorsam herhalde bundan 2 sene önceydi. Ben de yine Hüdayi Vakfı'nın bir görevlisi olarak Kırgızistan'a gittim Kurban Bayramı'nda.
Evet.
İşte buradan gönderilen bazı kurbanlar vardı, hayırseverlerin kurbanlarını. Orada kesilirken işte başında bulundum, ortamı görmüş oldum. Kesildikten sonra işte bir kısmını alıp götürüp şeylere dağıttık orada.
Gözlemci olarak bulundunuz,
dağıttık. Evet.
Evet,
gözlemci olarak bulundum. Orada bir amca dikkatimi çekmişti. Ben biraz ondan bahsedip sonunda da bir soru sormak istiyorum. Aslında
buyurun.
Bu toplumsal bir soru olacak. Herkesin merak ettiği bir soru. Amca böyle yokluk içinde yaşıyor zaten. Orta Asya coğrafyası tamam Afrika'ya göre nispeten gelişmiş ama kendi içerisinde değerlendirsek çok iyi durumda değil. Gittik bir amcanın kapısını çaldık. Herhalde böyle 80-85'li yaşlarda yaşlanmış böyle bir amcamız. İşte dedik ki oradaki çevirmen vasıtasıyla Türkiye'den geldik. Oradan size selam getirdik. İşte bu da Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurbanlar, size ikram olarak vermek istiyoruz bunu deyip amcaya verdik. Amca bir anda böyle duygulandı. Hemen aldı sarıldı bana. Siz dedi nerede kaldınız, biz sizi bekliyorduk. İşte orada bir kardeşlerimiz var, kardeş coğrafyamız var ama gözümüz yollarda kaldı. Ne ettiniz de geldi diye bizi aldı, oturttu, böyle misafir etti, konuştu. O beni gerçekten çok duygulandırmıştı. Şimdi öte yandan şöyle bir soru bazı dönemler ortaya çıkıyor. Diyorlar ki ülkemiz dururken neden yurt dışına yardım ediyoruz? Yani buradaki fakirlerimize neden yardım etmiyoruz da bu parayı gönderip yurt dışındakilere yardım ediyoruz deniyor.
Aslında
siz şimdi
evet.
Uzun dönemdir bir sivil toplum kuruluşlarının içinde çalışıyorsunuz ve dışarıdaki ilişkileri yürüttüğünüz için bu olaya çok daha vakıfsınız aslında. Bu konuya bir şey sizden aydınlatma, bir cevap istiyoruz abi aslında.
Evet, aslında bu biraz bence Batı tandanslı bir bakış açısı. Çünkü Suriyeliler için de aynı şeyi söylüyorlar biliyorsunuz. Ülkemize niye aldık bunları? Biz dururken, biz açken bu insanlara neden yardım etmek durumundayız ki? Bizim doğu, güneydoğumuzda bir sürü sıkıntı var. Ondan sonra kendi ülkemizdeki sıkıntılar dururken biz niye yurt dışına bilmem kaç ülkelere gidiyoruz, koşturuyoruz diye. Aslında bu soruyu şöyle sorsalar mantıklı bir cevap. Yani bu soru bir kere bencilce bir soru. Yani bu ve de doğru değil. Yani biz bunu bir Müslüman topluluk olarak bu soruyu soramayız. Başta bunu söyleyeyim. Ama soruyu şöyle sorsalar, deseler ki yardıma en yakından başlamak gerekmez mi? Ha, bu doğru kısım. Yani önce hani hep söylerler ya, önce ailemiz, sonra çevremizdeki insanlar, sonra bulunduğumuz ildeki insan, sonra ülkemiz, ondan sonra ümmet. Yani halkayı dar çerçeveden başlatıp genişleterek ya gitmek gerekir. Zaten biz bunu yapıyoruz. Yani bu mesela Hüdayi Vakfı için ya da diğer sivil toplum kuruluşları da öyle. Kimse etrafına duyarsız değil ki. Yani biz İstanbul'da 6000 aileye erzak dağıtıyoruz. Kış geliyor, battaniye, kömür ve soba veriyoruz. Kurban etleri kesiliyor, etleri dağıtıyoruz. Yıl içerisinde 2 defa yine adaklardan et dağıtıyoruz. Şimdi biz buradaki çevremizi unutmadık ki. Üsküdar'ın en garibanları geliyor bizim aşevlerimizden. Sadece Üsküdar'da değil, birçok yerde aşevimiz var. Buralardan istifade ediyor. Yani bunun gibi sadece Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı değil, birçok ya vakıf var. Bunu zaten yapıyoruz yani. Bir kere bu kısmını Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı adına biz muhatap olarak, bu soruya muhatap olacaksak biz zaten onu yapıyoruz gönül rahatıyla, Allah'ın izniyle söyleyebiliriz. İkincisi bir de yani dünya globalleşti deyip her türlü teknolojiyi takip ederken ve kulaklarımızı her türlü yeniliğe açık tutarken Afrika'dan, Suriye'den, Arakan'dan yükselen çığla kulaklarımızı tıkamak yani ne kadar insani olabilir? Yani bunu düşünelim. Globalleştik diyoruz. Efendime söyleyeyim, 1 saatte Suriye'deyiz. Buradan bir uçağa atlıyorsunuz. Hatay'da inip Reyhanlı sınırından içeri giriyorsunuz. Yani eskisi gibi değil. Birçok konuda globalleştik deyip dünyaya, teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken bir taraftan da bizim orada ne işimiz var sorguluyoruz. Aslında bu da teknik açıdan da çok doğru değil. Çünkü onlar artık komşumuz. Yani bir günde Filipinler'desiniz en fazla. 18 saatte Filipinler'desiniz. Eskisi gibi değil ki, 6 ayda 1 yılda gidilen yerler değil buralar. Yani artık komşu kısmını tekrar yeniden bir gözden geçirmek lazım. Hani komşusu açken komşu ne? Suriye'de komşu. Filistin komşu. Kaldı gitti bunlarla tarihi bir bağınız var yani. Oralar sizin valiliklerinizdi bir dönem. Yani Osmanlı şeyini, hinterlantını göz önünde bulunacak olursanız. Yani eski devlerdeki gibi değil işte. Birkaç saat içerisinde hepsine ulaşma imkanımız oluyor dediğim gibi. Yani bize birkaç sokak mahalleden yangın çıksa ne yapalım? Nasılsa o yangın bize uzak, ben komşumun derdinden mesulüm deyip onunla meşgul olmak dahi bencillik olmaz mı yani? Yani Suriye'de bir yangın var, biz bununla ilgili değiliz demek de bir bencillik değil midir? Ben kendi mahallemdeki yangın dururken diğer tarafa niye uğraşayım? Ama o an sende yangın yok. Tamam, benim diğer ihtiyaçlarımı karşılayayım, komşu mahalleye gerek yok. Böyle mi diyeceğiz yani? Bu da bir bencillik. Yani bir de ülkemizde elhamdülillah açlıktan ölen yok. Ömer Faruk Bey, yani hastalıktan ölen yok. Yani bizde şunu söyleyin, ülkemizde tedavisi olmayan bir hastalık. Yani bir tüm dünyada tedavisi olmayan hastalıklardan bahsetmiyorum. Yani kanserin ileri derecesi olanlar falan filan. Bundan bahsetmiyorum ama durduk yere ölen bir insanımız yok. Dediğim gibi dün Yemen'den geldim. Birçok çocuk ölüyor. Yani çocuk tişörtünü bir açıyor, vücudunun her tarafı yara bere içerisinde. Soruyorum annesine babasına. Diyor yani bunun çözümü ne, tedavisi? Ya biz doktora bile gitmedik diyor. Çamur sürdüm geçmedi diyor. Yani şimdi ülkemizde bu tarzda olan bir çocuk daha var mı? Yani vardır müşahası örnek, birkaç tane vardır. Ama 80 milyonda bu kaçtır yani? Yani 22 milyonluk Yemen'de bu 10 milyon yani, kusura bakmayın.
Yani bizde evsizler bile, böyle gerçekten hiçbir geliri olmayan kişiler bile en fazla herhalde bir öğün yemek yemiyordur ya da 2 öğün yemiyordur, aç kalıyordur. Sonrasında hasbelkader yine yani bizim, elinden tutar bir şekilde karnını doyurur onu.
Aynen, bizim yaptığımız aslında içinde bulunduğumuz nimetlere şükür sadedinde, yani bu coğrafyalara uzanan ufak bir merhem olmak. Yani bir de şöyle de bir şey yok. Her tarafı abad ediyoruz. Bu yanlış. En çok yardım yaptığımız ülke Suriye. Sivil toplum kuruluşları olarak, yani sadece Hüdayi Vakfı demiyorum. Tüm 300'den fazla sivil toplum kuruluşu var. Suriye'de aktif çalışıyor. Yani o bir verip çıkanları kastetmiyorum. Düzenli yani. Ayda bir, iki ayda bir, altı ayda bir, yılda birkaç kez. Düzenli belli bir periyotlarla yardım yapan 300'den fazla sivil toplum kuruluşu var. Ama orada bile 3,5-4 milyon mülteci var. Ve bizimkinin hepsini topladığınızda bunların %20'si, %30'u yapmıyor. Ya bakın ya, bu matematiksel konuştuğumuzda aslında şey değil. Hep büyüklerimiz şöyle söyler. Yazdığın, yani verdiğin şeyi, hayrı, zekatı yaz. Yazmazsan çünkü kendini çok verdim zannedersin. Tamam, alt alta bir toplarsın. Ay sonunda bir bakarsın ki ya aslında 300-500 bin lira para vermişim. Yani çok da büyük bir para değil bunlar. Yani tamam, bereketiyle belki daha fazla yerlere dokunur. Biz bunu dua ediyoruz. Ama bir Türkiye olarak Suriye'ye bugüne kadar yaptıklarımızın hepsi oradaki toplumun %30'una %40'ına yetişmemiş yani. Geçen bir veri vardı. Suriye'deki işte kış yardımı alanlar %40'ı geçmemiş. %60'ı ihtiyacı görülmemiş yani. Yani biz neden bahsediyoruz? Hani bir tarafı abad etmişiz de bir tarafı ihmal etmişiz gibi bir söz söyleniyor. Tabii bunlar birazcık siyasi de hareketler. Yani bugün Cumhurbaşkanımıza, işte hükümete vurmak isteyenlerin kullandığı şeyler. Haç için de böyle söylenir, biliyorsunuz. Umre'ye hacca giderek Araplara para kazandırmak gibi çok yanlış ifadeler. Bunlara ben mit diyorum. Mitolojinin miti var ya, İngilizce'deki mit. Filistinler toprak sattı İsraillere. Bu bir mittir yani. Böyle bir şey yok. Araplar bize arkadan vurdu. Bunlar mit, mitolojinin mitidir yani. Uydurulmuş şey. Birkaç tane müşahhas örnekten dolayı genellemeye gitmek de doğru değil. Kaldı gitti çoğu. Yalan abi. Bu da böyle. Yani ülkemizde açlar dururken bizim başka yerde ne işimiz var? Yani tamamen bir mittir. Ortaya salınmış, insanlar kulaktan kulağa konuşacak ki birileri artık bıraksın. Bu topluluklara yardım ettiğinizde o mutluluğu, o gözlerindeki o gözleri doluyor, insanlar size sarılıyorlar. Onu hissettiğinizde var ya, her şeye değer dersiniz yani. İşte işin bir de böyle bir duygusal bir tarafı da var. Yani bunları yaşamadıkları için oturdukları yerden televizyon izleyerek konuşan bir kesimin sözleridir bunlar. Hiçbiri doğru değil. Ülkemizde kimse açlıktan ölmüyor elhamdülillah. Zor durumda olanlar var. Onlara da yardım ediliyor. Hiç yardım edilmiyor değil. Birisi bize şunu sordu. Dedi ki ya, sokakta esrar eroin çeken, köprü altlarında böyle rezil kepaze kalan insanlarla niye ilgilenmiyorsunuz? Ya bunların her biri ayrı ihtisas işi. Bu Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın misyonda olan bir iş değil, ama bunu yapanlar da var.
Evet evet, biz hatta
yani bardağın dolu tarafına evet sizin ya davet ettiğiniz konuşmacılardan da onu söyleyenler oldu. Yani şimdi binlerce insan vardır bu şekilde olan, atıyorum, ama bunun 300'üne 400'üne ulaşılıyordur. Bu bir eksikliktir. Bunu dile getirebiliriz. Ama hiç yapılmıyor. Buradaki köprü altındaki içki içen evsiz insan dururken sen gidiyorsun. İyi de bunun sonu yok ki. Ülkemizde %100 herkesi refaha ulaştırmak gibi bir durumumuz da yok. Ama biz elhamdülillah zengin bir ülkeyiz. Yani gidip geldiğimiz yerlerde bakın, bugün ondan fazla ya ülkede aktif bir şekilde gidip geliyoruz, görüyoruz. Onlarca ya ülkede, hepsine gittiğimizde elhamdülillah diyoruz. Tekrar geri döndüğümüzde İstanbul'da havalimanına inerken şükürler olsun böyle bir ülkede yaşıyoruz ve bunun nimetin farkında değiliz diyoruz.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederiz.
O sorduğum soruyu da gayet güzel açıkladınız. Hiçbir boşluk kalmadı. Ağzınıza sağlık.
Eyvallah. Teşekkürler.
Şimdi biz insanlar genelde böyle hikayeleri çok severiz abi. Özellikle biz toplum olarak da böyleyiz. Tamam, bir olayı çok konuşuruz ama o bir hikayeyle böyle taşlandı mı çok daha güzel oturur bize. Kalıcı bir iz bırakır. Abi şunu merak ediyorum. Bunca zaman siz yüzlerce defa seyahat ettiniz. Farklı birçok coğrafyaya gittiniz. Bu gittiğiniz coğrafyalarda sizi en çok etkileyen yer neresiydi?
Yani şimdi Arakan, Filistin, Suriye, Yemen, işte Afganistan, birçok ülke var. Her birinde tabii ayrı ayrı hikayeler çok. Bir de belli bir süre sonra bunların sayıları artıyor hikayelerin. Hangisi diğerinden daha etkileyicidir bilmiyorum ama Arakan'ı söyleyebilirim yani, çünkü 3-4 defa gittim bu son 2 yıl içerisinde. Arakan'da malum belki 2 milyon kişi Bangladeş'te yaşıyor mülteci konumunda. O insanlara yardım etmek üzere birçok sivil toplum kuruluşu Bangladeş Cox's Bazar'da hizmet veriyor. Biz de oraya ilk gittiğimizde birçok kamp var. Bundan 13-14 yıl önce kurulan kamplar da var. Yine Arakanlıların kaldı. Yeni kamplar da var.
Biraz netleştirelim. Yani biz gitmediğimiz için evet. 2 milyon kişi tamamı kamplarda mı yaşıyor?
Evet, hemen hemen. Ya hemen hemen
kamplar
tamamı.
Peki nasıl?
Büyük. Çok büyük kamplar. Yani öyle bir kamp var ki mesela benim bildiğim kadarıyla 14 tane büyük kamp var. Bir tanesinde ne denilmişti? Yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor denmişti. Çok büyük. Yani artık o bir kamp mahallelere bölünmüş. Ama yani böyle araç geçen bir tane sokağı varsa insanlar yaya olarak sokakları geçiyorlar. O kadar şeydi. Yani böyle zihninde zaten çadır gibi de düşünme. Arakan kampları, Bangladeş'teki Arakan kampları derme çatma. Yani bu bambudan 3-4 tane sopa üzerine poşetlerle açılmış. Ya yani çoğu böyle. Normal çadır olanlar da var. Biraz hasbeli kadar diğerlerine göre daha iyi olan çadırlar da var ama çoğunluğu çok derme çatma baraka şeklindeki yerler. Buralara gittiğimizde hani son dönem gelenlerin şeyleri çok kötüydü. Çadırları çok kötüydü. Oraları gezerken birkaç çadıra girdim. Birinde bir amca vardı. Bir tane özürlü çocuğu var. 2-3 tane kızı var. Bir de hanımı var. Henüz yeni gelmişti. Yani 2 gün ya da 3 gün önce gelmiş. Ama her an böyle duygulanıyor. Bu Arakan'da iken çok zengin bir esnafmış. Yani bana anlatmaya çalıştı. 2-3 katlı evinin olduğunu, işte ofislerinin olduğunu falan. Tabii o çatışma başladığında kimisi bombalanmış. Sonra evden hep beraber çocuklarla beraber kaçmak durumunda kalmışlar. İşte yolda bacağına bir kurşun isabet etmiş. Ondan dolayı aksak yürüyor ve ben gördüğümde hala bacağı şişti. Diğerinin 2 katıydı falan. Ve yüzünü dönüp arada tercüme var, bunu anlatıyorlar. Diyor ki yüzümü diyor eşime ve kızlarıma dönemiyorum diyor. Yani onlara dönerek bakamıyorum, onların yüzüne bakamıyorum demişti. Çünkü oradan buraya gelinceye kadar belki yüzlerce defa tecavüze uğramış gözünün önünde. Yani çok acı şeyler. Ben orada yani adeta kalkamadım yani. Bir de çocuğu var. Özürlü çocuğun da o ayağı vurulduğunda kucağında taşıyormuş. Yani belki 30-35 kilo kalmış. Aslında yaşı en büyük olan çocuğu ama hem özürlü hem çok zayıf bir vücudu var. Yani o ailesini korumaya çalışan bir aile reisi babayı düşünün yani. Ve dedi ki şu tarafa dönüp bakamıyorum dedi yüzlerine dedi. Beni bu çok etkilemişti. Yine başka bir yere girdik. Orası daha iyi bir çadırdı. Adam eski, daha önceden gelmiş. Bir kız çocuğu gösterdi. Bunun hakikaten yardıma ihtiyacı var dedi. Kız çocuğun hikayesini dinlemek istedim. Önce kızı çıkardı. Sonra anlattı. Dedi ki biz bunu dedi meydanda bulduk, ağlıyordu. Bazı şeyleri soramadık dedi. Çünkü tüm ailesinin bir kısmının gözünün önünde başı kesilerek öldürülmüş. Bir kısmı üzerine çalı çırpı atılarak, yakılarak öldürülmüş. Kendisi de oradan buraya gelinceye kadar o da aynı şekilde yani söylemekte bile şey yapıyorum. Dedi ki muhtemelen bu ömrü boyunca bir daha evlenemeyecek dedi yani. Hali bu. Hastalıkları var dedi ve tedavi olması gerekiyor dedi. Biz de orada ona yardımcı olmaya çalıştık bulunduğumuz ortamda. Yani mesela ben oradan da çok etkilenerek ya çıkmıştım. Böyle olabiliyor. Suriye'de yine başka bir hikaye. Bu Doğu Guta'dan insanlar tahliye edildiğinde biz en çok onlara yardım etmek için böyle gayret sarf ettik o dönem. Ve Doğu Gutalıların bir kısmına nakit para verdik. Elimizde olan paralardan zarf içerisinde. Kimisinin bacağı yok, kimisinin kolu yok. Yani bir şekilde sıraya girdiler. Ondan sonra biz zarfları takdim ettik. Sarıldık, kucaklaştık. Bazıları ağladı, duygulandı çünkü görmediği şeyler. Derme çatma evler bulmuşlar. Oralarda kalıyorlar. Evin içerisinde hiçbir şey yok Ömer Faruk Bey. Yani sadece yerde bir belki hasır. Camları bile poşetle kapatılmış. Ve neye ihtiyacınız var diye sorduğumuzda aslında bu soruyu sormak anlamsız. Çünkü adam her şeye ihtiyacı var o an. Bize durdu. Bir tanesi dedi ki aralarından yaşça büyük olan bizim dedi mescide ihtiyacımız var dedi. Mesela bu nasıl bir ruh hali dedim. Yani adam kapısı yok yani. Hasır yok. Yatacak döşek yok yani. Sünger yatak yok. Adam diyor ki bizim mescide ihtiyacımız var. Çünkü diyor çocuklar eğitimsiz kaldı. Mescid olursa orayı aynı zamanda medrese gibi kullanabiliriz diyor. Sonra aynı ekibe o parayı dağıtırken bir tanesi koltuk değneğiyle geldi. Alırken böyle hani hızlı aldığı için iki zarf çekmiş yanlışlıkla. bir 3-5 metre uzaklaştı, sonra geri döndü, geldi zarfın birini geri verdi. Sen beni çok etkiledi. Yani adamın o durumu, yani çok büyük bir para değil belki ama 2 değil 5 tane de versen o adam ihtiyacı var yani. Ve ona zekat da düşer, hayır da düşer. Yani vermese bile bizim için belki sıkıntı yok ama bir kişi daha istifade etsin diye o gelip, o çok şık bir hareket yani. Ve kendi koltuk değneğiyle gidip geliyor. Yani bunun gibi belki onlarca şey var. Çok enteresan yani. Bunlara şahit olunca diyorsunuz ki biz çok şükretmemiz lazım.
Abi tam da oraya değinelim isterseniz. Ya son zamanlarda bu gündeme geldi. Aslında hep gündemde kalması gereken bir mesele. Çok hassas olmamız gereken bir mesele. Konumuz israf abi.
Evet.
Yani ülkemizde her geçen gün ne yazık ki bunun arttığını görüyoruz. Çöpe atılan ekmek sayılarında çok ciddi bir artış var. İşte yemeği yapıyoruz, yarısını döküyoruz, beğenmiyoruz, yemiyoruz, elimizin tersiyle itiyoruz.
Evet.
Ya şimdi bu anlattığınız hikayelerden yola çıkıp bizim bu durumumuza bakarsanız aslında çok ayıp bir şey yaptığımız.
Evet.
Yani buna dair neler söylemek istersiniz? Yani bu israf neden oluşuyor? Belki önüne nasıl geçilebilir, uygulanabilir, somut tavsiyeler alabiliriz abi sizden.
Aslında özellikle gençlerimizin hani belli bir yaş üstü de belki bu israf konusunda daha önce kıtlığı yaşadığı için anne babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, onlarda çok fazla israf durumunu ben müşahede etmiyorum ama gençlerde çok fazla. Yani bir restorana gidiyorsunuz. Ha, önce şeyi söyleyeyim, bir yurt dışına gidiyoruz. Orada mısıra benzer bir şey var Afrika'da. Onu alıyorlar, suyla karıştırıp yiyorlar. Adamların yemeği bu. Ve bir ömür boyu bunu yiyen insanlar var. Bulunca şükrediyorlar. Bizde ise yok yemeğin tadını beğenmeyen gençler var. Sonra İstanbul'a geliyoruz, bir tane restoranda bir oturuyoruz, bir bakıyoruz. Kahvaltıda 20 tabak var masada. Her birinden birer çatal, iki çatal alınmış. Gerisi çöp. Yani diyorum ki toplumumuz çok duyarlı. Yani Allah razı olsun hepsinden. Bir Suriye konusu, bir Yemen konusu, bir Arakan konusu, Filistin konusu. Her zaman insanımız çok duyarlı. Elhamdülillah en çok yardım yapan kuruluşuz. Ama aynı Müslüman toplumumuz aynı zamanda da israf yapıyor. Yani bu başkasına yakıştırılabilir. Batılı ülkeler, Avrupa ülkelerine yakıştırılabilir. Ki giyimin mesela en fazla israf edildiği ülke Avrupa'ymış. Bu çok normal. Bunu duyunca şaşırmıyoruz. Ama ülkemizde bir ekmek israfı, yani bir yılda gıda israfı 2.4 milyar dolar diye bir rakam telaffuz ediliyor. Çok yüksek yani. Bununla birçok ülkeyi abad edebilirsiniz. Hakikaten abad edersiniz. Yani böyle bir bu miktar yardım olarak toplanmıyor. İsraf ettiğimiz kadar yardım etmiyoruz yani. Bir de sadece bizim ülkemizde de sınırlı değil. Bakın dün Yemen'den geldik söylediğim gibi. Başka ülkelerde de görüyoruz. Aslında orada da zengin ya da durumu orta halde olan insanlar var. Yeme içmelerine bakıyoruz, tabaklarda kalıyor. Yemen'de pilav çok şey yapılan, tüketilen bir nimet. Yani elle yiyorlar, sünnet üzere yemeye çalışıyorlar. Ama bir bakıyorsunuz masada bir sürü pilav kalmış. Ben oturduğum her masada pilavları tek tek toplattım. Diyor doydum. Doyduysan o zaman bu tabağı almayacaktın. Aldıysan bitireceksin. Yani o kadarcık pilav yemekle ölmezsin yani. Masadaki tek tek kırıntıları toplattım. Yani bunu onlara söylüyorum ama başta kendime söylüyorum. Yani bunu bizim gençlerimizin yurt dışındaki o yardıma muhtaç ülkelerdeki o coğrafyaları görmeleri lazım. Anlatmak da olmuyor. Yani Suriye'ye belki gidip gelmeleri lazım. Oralardaki o imkanları görünce döndüklerinde emin olun hepsi şükredecekler. İkinci bir takım elbise isteyen, üç ayrı spor kıyafet isteyen, işte kombine yapayım, ayakkabımla kemerim, çantam tutsun diyen bay bayan kardeşlerimiz hepsi emin olun bir şükür halinde olacaklar. Oo benimki fazla bile diyecekler. Ama onu yani her birinin bu böyle bir imkanı olmayabilir. Yani buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Yani bu israf en çok gençliğimizde var ki genç nüfusu büyük olan ülkelerden birisiyiz. Buna eğer engel olamazsak biz de o mağdur coğrafyadaki yaşayanlar gibi olabiliriz. Çünkü yani yaşanılan her türlü bela ve musibetin nasıl zahiri sebepleri varsa Ömer Faruk Bey, manevi sebepleri de var. Yani bir deprem yaşadık biliyorsunuz 99'da. Birçok alim, mütefekkir, ya şahsiyet dedi ki toplumca bozuluyoruz. Yani bu ilahi bir ikazdır. Yani bu da böyle. Yani şu anda son 5 yılda özellikle acayip derecede İnanılmaz bir israf içerisindeyiz. Yani her tarafta lokantalar açıldı. Gıda israfı özellikle en başta. Kıyafet öyle. Yani yani gardırobunda yılda bir defa giydiği kıyafeti olanlar, hatta alıp da hiç giymeyip dolabında bekleten insanlar var. Bekletmeyin, verin bunları ya. Yani 3-5 tane kıyafetimiz olsun, şık olsun, temiz olsun ama yani 10 tane, 20 tane, 100 tane olmasın yani. Ya ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama onları birilerine bağışlayarak da çok şey kazanabiliriz. Yani bu şıklık, güzellik kıyafet sayısıyla olmuyor. Yani ya da güzel beslenmek çok yemekle olmuyor. Zaten o da ayrı bir israf. Çok yemeği tabakta bırakmakla da olmuyor. Bakıyorsunuz tabağında sünnetlemişse, hani ekmeğiyle en son tabağın şeylerini tamamen böyle sünnetlemek diyoruz ya, onu yapmışsa fakir gözükürüm diye korkuyor. Tabakta yemek kalırsa zengin gözüküyormuş. Ya bu ne biçim bir komplekstir? Yani biz hangi milletin insanlarıyız ki, bizim dedelerimiz, ninelerimiz, anne ve babalarımız bize ne öğretmiş ki biz bunları yapıyoruz? Bize çok tezat, hem kültürümüze hem inancımıza ters olan bir durum bu. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu Yemen'de bile görünce, hani açlıktan insanların öldüğü, hastalıktan insanların öldüğü toplulukta görünce bunu da söylemek istedim. Biliyorsunuz Enfal 53'te Rabbimiz buyuruyor. Allah bir kez bir kavme verdiği bir nimeti, onlar kendilerindeki bu nimete erme sebebini değiştirmedikçe değiştirecek değildir diyor. Yani biz kendi kendimizi zorlamadıkça bu nimetler elimizden gitmeyecek. Bir, şükrünü eda edeceğiz. İki, israf etmeyeceğiz. Üçüncüsü de diğer topluluklara karşı duyarlı olacağız. Konuşmamızın başından beri söylediğimiz gibi komşu kavramı çok geniş. Dünyanın her tarafındaki mazlum insanlar bizim komşularımız. Onlara karşı da duyarlı olacağız. Bu noktada fena değiliz ama israf ve elimizdeki nimetin şükrünü eda edebilme noktasında bence toplum olarak üzerimize ciddi vazifeler düşüyor diye düşünüyorum. Bunları paylaşmak istedim.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık abi. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Biz 4x4'te bir gelenek başlattık. Onu da bir kısaca hatırlatalım dinleyicilerimize. Size de söylemiş olalım. Son kısımda davet ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarını böyle bir kısa kısa dediğimiz bölümde bazı ufak sorular soruyorduk. Ve onları hafif böyle gülümseten, terleten bir kısmımız vardı. Evet. Bunun tamamı olmasa da size bir soru sormak istiyoruz abi. Buyurun. Oradan. Müsaadeniz olursa. Abi mikrofon sorumuz şöyle. Elinizde bir mikrofon olduğunu varsayıyoruz ve bütün insanlık karşınızda sizi dinliyor. Sadece bir cümle söyleme hakkınız var. O cümle ne olurdu?
Dünyanın her yerindeki muhtaçlar bize emanet demek isterdim.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık.
İnsan olarak bize emanet hepsi.
Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Bu arada bir şey daha sormak istiyorum. Twitter kullanıyor musun Serdar abi?
Kullanıyorum. Sosyal medyada.
Şöyle bir şey de yaptık. Yeni bir format da oluşturduk biz 4x4'te. Diyoruz ki son bir tweet atma hakkınız olsaydı bu ne olurdu? Ama bunun cevabını da buradan değil, program bittikten sonra tweet olarak atmanızı isteyeceğiz sizden.
Olur.
Bunu da buradan sözünü almış
olalım. Eyvallah, teşekkürler.
Abi çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Katıldınız. Bize çok güzel bilgiler paylaştınız. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
Eyvallah, teşekkürler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.